Ayrım 6.
Annenin oğlandan kurtulmaya çalıştığı öyle açıktı ki. Çunda'ya babayı beklemeyi önerdim. Çünkü kadın oğlanın sadece onunla konuştuğunu söylemişti. Birkaç saat boşu boşuna bekledikten sonra tekrar yola çıkmaya karar verdik. Tam arabaya binmiştik ki köy ahalisi bir kez daha etrafımızı sarıp bizi hareket etmekten alıkoydu. İhtiyarlar ısrarla ya çocuğu da birlikte almamız ya da en azından babası dağdan gelene kadar beklememiz için sızlandılar. Adam nihayet geldiğinde oğlan birdenbire canlandı. Babası okuldan bahsedince oğlan ancak o da gelirse gideceğini söylemiş. Adam yıldırım hızıyla taşıya, Lhasa'ya kadar eşlik etmeye karar verdi. Başka bir seferinde de şeytanlarla işbirliği yaptığı söylenen 9 yaşındaki kör bir kızın haberi ulaşmıştı. Kızın yaşadığı köy Taşi'ninkiyle kıyaslandığında oldukça modern ve varlıklıydı. Evler büyüktü ve elektrik bile vardı. Köyün refah kaynağı yüzyıllardır kutsal kabul edilen ve tüm ülkeden birçok hacıyı buraya çeken köyün yakınındaki kaplıcalardı. Modern bir kür kliniği gibi işleyen büyük bir hastane bile vardı. Bizim ziyaret ettiğimiz ailede büyücek bir evde oturuyordu. Büyük anne bizi hemen kızın yanına götürdü. Ama kız iddia edildiği gibi 9 yaşında değil, 3 yaşında küçük bir çocuktu. Bizi hiç yadırgamadan doğru yanımıza koştu ve onun için getirdiğimiz meyveleri sevinçle aldı. Çocuk yanımızda yerde meyvelerle oynarken büyük anne bize kızı başından atmak istediğini açıkladı. Gözleri gören küçük kız kardeş uzun bir hastalıktan sonra ölmüştü. Onun yerine kör kızın ölmesini çok isterdim ama bu çocuk şeytanlı işbirliği yapıyor, gayet iyi biliyorum. Bize doğru döndü ve kısık bir sesle fısıldadı. Bu çocuk tekin değil, her şeyi görüyor ve sanki kör değilmiş gibi hareket ediyor. Aklımızdan geçenleri de okuyabiliyor. Dehşete düştüm. Nasıl böyle konuşabilirdi? Ne yazık ki kız için hiçbir şey yapamadık. Çünkü okula gitmek için henüz çok küçüktü. Onun yerine Nurbu'yu aldık. Çocuğun ebeveynleri MSF çalışanlarından birinden bir okul açmayı planladığımızı duymuşlar ve gelişimize çok sevinmişler. Dar bir dağ patikasının kenarına dizilmiş en fazla 10 haneli küçük bir köyde yaşıyorlardı. Her yerden bizi büyük bir bağırtıyla selamlayan keçiler, tavuklar, köpekler ve çocuklar çıkıyordu. Norbu'nun ebeveynleri ninesi ve dedesiyle yaşadığı evin içinde de tavuklar uçuşuyor, yer minderlerinde yavru keçiler ve kuzular yatıyor, bir yerlerden bir yavru domuzun sesi geliyordu. Biraz sonra odaya ok gibi bir cüce girdi. Karşımıza geçti ve ince çocuk sesiyle "Benim adım Norbu, 9 yaşındayım." dedi. Chung da inanamadı çünkü çocuk 4 yaşında duruyordu. Tibetli bir çocuğun yaşını ancak yaklaşık olarak tahmin edebilirsiniz. Çocukların nadiren nüfus kağıtları vardır ve ebeveynler de yaş hesaplamasını pek doğru yapamazlar. Çocuk onların hesabına göre doğar doğmaz 1 yaşına girer. Yeni yıl girer girmez de tüm Tibetliler hep birlikte 1 sene daha yaşlanırlar. Bu hesaba göre eğer bir çocuk yeni yıldan kısa bir zaman önce doğarsa birkaç gün içinde 2 yaşında olacaktır. Norbu'nun hemen ardından içeri bağıra çağıra nine ile dede girdi. Çocuğun okulda işi neymiş? Bunlar oğlanı elimizden almaya çalışıyorlar. Ama orada okuma yazma öğrenecek diye karşılık verdi Chung'da. Anne ile baba da onayladılar. Burada köyde hiçbir şansı yok. Dede, çocuk okuma yazma öğrenecek de ne olacak diye öyle bir bağırdı ki tavuklar korku içinde odanın bir köşesine doğru uçuştular ve Norbu sessizce ağlamaya başladı. Boğazıma bir yumruk düğümlendi ve istemeden bana böyle sahnelerin olacağını söyleyen o iki kör uzmanı düşünmek zorunda kaldım. Chung'da ve çocuğun annesiyle babası sakinleştirici bir tonla Norbu ve büyüklerle konuşuyorlardı. Dede ile nineyi ikna etmek için oğlanın babasının da Lhasa'ya kadar bizimle birlikte gelmesini teklif edince ortalık yatıştı ve Norbu'nun tekrar yüzü güldü. Tenzin, Taşi ve Norbu'dan başka bir yıl önce Dirigung bölgesine yaptığımız gezide keşfettiğim iki küçük yaramaz Chila ve Künçong da ilk ekipteydiler. Chila 8 yaşlarında bir oğlandı. Geldiği köyde çok sevilen bir masalcı ve her an her saniye çığırdığı harika şarkıların yaratıcısı olarak tanınıyordu. Kendini bildi bileli köy meydanındaki bir taşın üzerine oturup köy çocuklarını eğlendirirmiş. Hayatı boyunca hiçbir sorumluluk verilmeyen bu küçük şovmen bu yüzden tam bir tembel teneke ve hayalperest olmuş çıkmış. Lhasa'da da en çok okul binasının arkasındaki çayırda bir armut ağacının altına oturup arkadaşlarına ya da hayvanlara masallar anlatmayı severdi. Ondan herhangi bir şeye konsantre olmasını istediğiniz andaysa vahşi bir kurtlu kaşara dönüşür, ellerini kollarını havada deli gibi sallar, yanına yaklaşmaya kalkışan tüm öğretmenleri tiz şarkılarla kaçırırdı. Künçong da yaramazlık da ondan aşağı kalmazdı. Daha 5 ya da 6 yaşlarında bir oğlandı ve onu okula alıp almamak konusunda tereddüt etmiştim. Ancak köyüne yaptığımız ziyaret sırasında Künçong mükemmel bir tavır sergiledi. Gururla bize çeşmede sadece ellerini ve yüzünü değil, tüm elbiselerini de kattığı etraflı bir yıkanma seremonisi sundu. Oğlanı deneme süresi için almayı kabul ettiğimde babası mutluluktan uçtu. Ancak çok kısa zamanda endişelerimde haklı olduğum ortaya çıktı. 6 ve 11 yaş arası 5 oğlanı topladıktan sonra nihayet grubumuzun ilk kız öğrencisi geldi. Adı Meto idi ve bir gece yarısı annesi elinden tutup okulun kapısına dayanmıştı. Bekçi hızlı hızlı kapımı çaldığında ben çoktan uyumuştum. Yıldırım gibi yataktan fırladım, üstümü giydim ve çocuklardan birinin hastalandığını ya da evini özlediğini düşündüğümden okul binasına koştum. Halden ile Anila da uyanmışlardı ve Meto'nun ebeveynleriyle birlikte mutfakta oturmuş tereyağı çayı içiyorlardı. Kızın ailesi bizim okulu bir göz doktorundan duymuş ve aynı gün Meto'yu Lhasa'ya getirmek için kızın eşyalarını toplamış. Meto üzerimde çok ürkek ve utangaç bir izlenimi bıraktı. Tek kelime konuşmuyordu ve bir soru sorulduğunda elleriyle yüzünü kapatıyor ya da yere bakarak cevap veriyordu. Palden kaç yaşındasın diye sordu. 12 dedi kız ve neredeyse annesinin arkasına saklanacaktı. Ebeveynleri kızın biraz görebildiğini ancak bunun okuma yazma için yeterli olmadığını anlattılar. Kız 8 yaşındayken okuldaki diğer çocuklarla birlikte bir el bombası bulmuş ve bomba patlamış. Kızlardan biri bir elini, diğeri ise bacağını kaybetmiş. Babasının söylediğine göre en kötüsü Meto'nun başına gelmiş çünkü iki gözü birden kör olmuş. 4 ameliyat geçirmek zorunda kalmış ve şimdi ancak kendini idare edebilecek kadar görebiliyormuş. Okula gitmeye devam etti mi diye sordum. Hayır hayır dedi annesi dertli dertli. Öğretmen onu okulda istemedi ve o günden beri evde yanımda, bana ev işlerinde yardımcı oluyor. Aile, Lhasa'nın banliyölerinin birinde oturuyordu ve kızın eski okul arkadaşları ve diğer çocuklarla tüm ilişkisi kopmuştu. Çünkü anne başına bir şey gelir endişesiyle kıza dışarıda oynamasını yasaklamıştı. Bu sırada Anila kızın yanına oturdu ve elini tutarak diğer kör çocuklarla birlikte burada okulda yaşamak ister misin diye sordu. Evet diye iç çekti Meto. Sesinde gerçek bir rahatlama seziliyordu. Annesi için Meto'yu sabahları okula getirmek, akşamları ise almak hiç sorun olmayacakken kız bizimle okulda kaldı. Meto olayı çocuk kendisine ve çevresine güven kazanana kadar ona korunaklı bir ortam sunacak bir yatılı okulun faydalarını açığa çıkardı. 17. Küçük bir çocukken kendime ve çevremdekilere asla öğretmen olmayacağım konusunda yemin etmiştim. Sabah kalktığımda burada öğretmen olarak bulunmamın ilk günü başlıyordu. Hava henüz karanlıktı ve Tibetliler için daha çok erken bir saatti. Dünyanın çatısında insanlar güne başlamak için fazla acele etmezler. Sabah temizliği için bir kovayla avludaki çeşmeye su almaya gittiğimde koro halinde dua eden çocuk sesleri duydum. Bunlar öksüz çocuklar olamazdı. Çünkü avlunun onların tarafından henüz çıt çıkmıyordu. Kovayı bırakıp okul binasına gittim. Aniden sınıfta tüm sesler kesildi ve sonra Meto'nun sert bir sesle "Norbu, şimdi sen" dediğini işittim. Meto'yu utangaç ve içine kapanık bir kız olarak tanımıştım. Ancak burada oldukça otoriter bir rahibe görevini üstlenmişti. Norbu, o ne söylerse uslu uslu yapıyordu. Künçong dikkat etmez ya da Çila kendi kafasına göre bir şeyler söylerse, Meto hiddetleniyor ve eline geçirdiği bir eşyayı masaya vurarak herkesin duayı koro halinde haykırmasını emrediyordu. Bitişikteki mutfakta Anila tereyağı çayı pişiriyordu. Gizlice oradan uzaklaştım çünkü sabahın köründe tereyağı çayı pek benim damak tadıma uygun değildi. Ders sabah saat 9'da başlıyordu. Programda kör alfabesinin temellerine giriş vardı. Palde'nin birkaç saat öksüzler yurdunda ders vermesi gerektiğinden ben o sabah yalnızdım. Nasıl davranmam gerekiyordu? Ne öğretim yöntemleri ne de özel pedagoji okumuştum. Üstelik bu konularda da hiçbir deneyimim yoktu. Üstüne üstlük çocuklar değişik seviyelerden geliyorlardı. Hepsi farklı yaşlardaydı ve konuştukları lisanı ben ders verecek kadar iyi bilmiyordum. Her şeye rağmen ilk ders ne yapmam gerektiğini biliyordum. Kör alfabesini öğrenebilmek için önce 6'ya kadar saymasını bilmek gerekir. Bir işaret en fazla 6 noktadan oluşur ve her nokta 1'den 6'ya kadar olan bir pozisyon numarası ile tanımlanır. Sol yukarıdaki pozisyon numarası 1'dir. Altında 2, onun altında 3, yukarı sağda 4 ve böyle devam eder. Böylece sayılarla işe başladık. Gözleri görürken bir yıl ilkokula devam etmiş olan ve 100'e kadar saymasını bilen Meto büyük bir hevesle bana asistanlık ediyordu. Mutfakta bir kasenin içinde hem küçük toplar haline getirilip çiğ olarak yenen hem de model hamuru olarak heykel yapımında kullanılan tısampa hamuru duruyordu. Ama biz bugün tısampa bulamacını matematik öğretmekte kullanacaktık. Meto ile birlikte küçük toplar yuvarladık. Her çocuğa biri boş, diğeri 6 tane tısampa topuyla dolu 2 tereyağı çayı fincanı verdik. Artık toplar bir fincandan diğerine geçiriliyor ve bu esnada yüksek sesle sayılıyorlardı. Çocuklar, "Dişin, ni, sum, çi, nıga, duruk" diye koro halinde bağırışıyor ve neyse ki çok eğleniyor görünüyorlardı. Kısa zaman sonra çocukların bunu güzel bir şarkı olarak algıladıklarını ve bu bağırışmanın sayıları öğrenmek için olduğunun farkında bile olmadıklarını anladım. Başka bir çare düşünmem gerekiyordu. Çocukları sıraya dizdim ve Meto'ya gelene kadar saymaya başladım. Taşi, dişik, norbinni. Sonunda onlara da saydırdım. Hepsi çabucak olayı kavradı ve deliler gibi odadaki her şeyi saymaya başladılar. Masaları, sandalyeleri, pencereleri ve elin parmaklarını. Sadece taşı güzel bir şarkı gibi dişik ni sumda takıldı kaldı ve bütün bir sabah kendi kendine bunu söyledi. 12 yemek vaktiydi. Öksüzler yurdunun büyük mutfağında pişirilen yemeği Anila küçük bir tenekeyle körler okulunun mutfağına getiriyordu. Önümüze benim pek besleyici diye nitelendiremeyeceğim pilav ve sulu bir lahana koydu. Ama çocuklar büyük bir iştahla yediler. Daha sonra hepsi yataklarına yollandılar. Ben de biraz dinlenmek üzere misafirhaneye çekildim. Birden kapının yumruklandığını ve bir kadın sesinin "Kelsang Meto" diye bağırdığını duydum. Anila'ydı. Dışarı çıktım, beni kolumdan tutup okul binasına doğru sürükledi. "Ne oluyor?" diye nefes nefese sordum. "Tuşu, tuşu, su, su" diye bağırıyordu. Şimdi ne olduğunu ben de anlamıştım. Her taraf sırılsıklandı ve her yerden sular damlıyor, çocuklar sevinç içinde bağırışıyorlardı. Öğle uykusu sırasında duşları keşfetmişler ve zıvanadan çıkmışlar. Bu hayatlarında hiç görmedikleri bir oyuncaktı. Duvardan fışkıran su. Elbiseleriyle ciyak ciyak bağırarak duşun içinde zıplayıp onları durdurmaya çalışanları da soğuk su fışkırtarak kaçırmışlar. En çok azanlar Norbu, Künçong ve Tensin'di. Ayakkabılarının içine su doldurup balkondan aşağıda olayı seyredenlerin üstüne döküyorlardı. Ben de sırtımdan aşağı payımı aldım. Bu çılgın çocuk çetesi karşısında kendimi tamamen çaresiz hissettim. Meto, Taşi ve Çila bu sırada balkona oturmuş, güneşte ıslak elbiselerini kuruturken su fışkırtma olayına kahkahalarla eşlik ediyorlardı. Palden de sırılsıklamdı ve ne yapılması gerektiğini düşünüyordu. Bir süre sonra aklına kurtarıcı bir fikir geldi. anavanayı kapamak. Böylece eğlence sona erdi. Çocuklar için henüz bir ikinci kıyafet edinemediğimizden üstlerindeki ıslak elbiseleri çıkarıp balkonun demirlerine astık ve onları tekrar yataklarına yatırdık. Öğleden sonra dersler devam etti. Ancak bu sefer yanımda Palden vardı. Bu beni çok rahatlattı. Çünkü artık kör alfabesini öğretmeye başlayacaktık ve benim Tibetçem buna yeterli olmazdı. Lobsang'ın atölyesinde üstünde klet banttan da yapılmış 6 nokta formunda küçük kareler olan tahtalar yaptırmıştım. Her çocuğa bir tahta ve klet bantta yapıştırıp sökebilecekleri 6 tane keçeden yapılmış halka verdik. Palden pozisyon numaralarını söylüyor ve çocukların uygun yerlere bunlara yapıştırmalarını istiyordu. Meto, Tenzin ve Norbu için bu çocuk oyuncağıydı. Çünkü ne yapmaları gerektiğini çarçabuk kavramışlardı. Buna karşılık Taşi keçe halkaları ağzına doldurup çiğniyordu. Künçong ise tahtasını diğer çocukların kafasına geçirmek için sınıfta sağa sola koşuyordu. Çila her şeyi mükemmel bir şekilde tekrarlayabilmesine rağmen şarkı söyleyip ellerini havada sallamayı tercih ediyordu. Büyük bir karmaşa yaşanıyordu. Ancak sonuçta hepsi duyulacak ve görülecek şekilde eğlenmişti. Sınıf tısampa kırıntıları ve keçe halkalarından geçilmiyordu. Künçong'un tahtası paramparça olmuştu. Taşi de belki babası o sabah yola çıktığından, belki de okuldaki ilk gününün heyecanı ile altına yapmıştı. Diğer babalar da o sabah gitmişlerdi. Norbu ve Künçong'un korktuğumuz gibi ağlamamaları beni şaşırttı. Zaten Norbu sevinçle Tenzin ile arkadaşı olduğunu ve babasının artık eve dönebileceğini bildirmişti. Ve belki de Künçong babasının artık orada yaşayamayacağını anlamak için daha çok küçüktü. Yatağının üzerinde oturup için için ağlayan Taşi dışında tüm çocuklar okula hemen alışmışlar ve birbirleriyle arkadaşlık kurmuşlardı. Bir öğleden sonra sessizliğin ve güneşin tadını çıkarmak için küçük bahçemde oturuyordum. Ama bu sükunetin bozulması için çok geçmedi. Palden birden ön kapımı yumruklamaya ve heyecan içinde "Kelsang Meto, çabuk gel!" diye bağırmaya başladı. Avluda küçük bir grup birikmişti. Bunlar öksüzler yurdunun çocuklarıydı ve beni görünce "Künçong, Künçong gitti!" diye bağırdılar. Her yerde onu aramışlardı ama ne öksüzler yurdunda ne de köyler okulunun binasında izine rastlanmamıştı. Künçong ya babasını aramaya çıkmıştı ya da evine geri dönmek istemişti. Daha 6 yaşındaydı. Çok endişelenmiştim. Birden ne büyük bir sorumluluğun altına girdiğimi fark ettim. Ne yapabilirdim? Polise mi başvurmam gerekiyordu? Bu kargaşanın ortasında birden birisi kolumu çekiştirdi. Bu kulağıma bir şeyler fısıldamaya çalışan Tenzin'di. Birkaç kez sorduktan sonra nihayet anladım. Künçong'un yerini biliyordu. Elimi tuttu ve beni dosdoğru giriş kapısından dışarı çıkardı. Tenzin, bu sessiz ve aşırı zeki çocuk, köy yaşamına tamamen entegre olmuş çok az sayıdaki kör çocuktan bir tanesiydi. Köyün gözleri gören çocukları okulda okul kitaplarının önünde pineklerken, o muhtar tarafından dağlarda komşuların yaklarını ve keçilerini yaymak gibi sorumluluk isteyen bir işle görevlendirilmişti. Yolunu yakların ve keçilerin çanlarına göre bulmayı öğrenmiş ve kısa zamanda her bir hayvanı sadece çanının tınısından ayırt edebilecek hale gelmişti. Tenzin inanılmaz hızlı bir kavrama yetisine sahipti ve sonraları ilkokul müfredatını oyun oynar gibi rahatlıkla öğreniverdi. Birkaç hafta içinde kör alfabesini öğrendi ve bunun yanı sıra birkaç ay sonra İngiliz ve Çin kör alfabesi sistemlerinin temel bilgilerini de kavramıştı. Böyleyken Tenzin haris ya da bencil bir çocuk değildi. Bütün çocuklar onu severdi çünkü herkese dostça davranır ve ihtiyaç duyulduğunda hemen yardıma koşardı. Bu, Taşi'yi tuvalete götürmek, Norbi ile öksüzler yurdunun mutfağında pide aşırmak ya da ev annesine yatakları yapmakta, temizlikte ya da bulaşıkta yardım etmek olabilirdi. Şimdi de sakince düşünebilen tek kişiydi. Palden, Anila ve öksüzlerin bizi takip ettiklerini işittim. Çok komik bir sahne olsa gerekti. Önde ben ve Tenzin, kör çoban, arkada da bir ordu heyecanlı hoplayıp zıplayan çocuk. Ama Tenzin sürüsünü büyük bir doğallıkla ve güvenle sürüyordu. Böylesine bir yön bulma kabiliyeti olan çok az kör insanla karşılaştım. Tam bizi nereye götürdüğünü soracaktım ki öksüzlerden birkaçı işte orada diye bağırdı. Künçong'un keyfi gayet yerindeydi. Yolun kenarında zıplıyor, boğazını paralarcasına şarkı söyleyip neşe içinde birkaç kağıt parayı elinde evirip çeviriyordu. Babası giderken biraz cep harçlığı vermişti. O da şimdi Lhasa'ya gidip kendine ve arkadaşlarına birkaç oyuncak alacaktı. Akşam büroda oturup Almanya'daki taşıyıcı derneğimin başkanına bir mektup yazdım. Bir ay önce Lhasa'ya vardığımdan beri ondan hiçbir haber alamamıştım ve tüm mektuplarım cevapsız kalmıştı. Lobsang ve Chungda'nın ödemiş oldukları okulun eşyaları için gerekli olan paradan hala gelmemişti. Personelin maaşlarını, çocukların giysilerini ve yiyecekleri ödemek için tek bir yuanım bile yoktu. Tüm körler okulu borçla yaşıyordu ve bu böyle devam edemezdi. Durumun tüm ivediliğine rağmen mümkün olduğunca dostça bir dil kullanmaya çalıştım. Bu mektuba da bir cevap alamadım. 18. Serin bir Haziran akşamı yağmur yağmaya başladı ve Ağustos sonuna kadar dinmedi. Yağdıkça yağdı, sadece geceleri değil gündüzleri de. 1998 yazında dünyada doğal afetler sanki birbirini kovalıyordu. Tibet'in yüksek yaylalarında da tüm dağlar yağmur suları nedeniyle devasa çamur çığları halinde yollara, tarlalara ve köylerin üzerine aktılar. Çok sayıda köy yerle bir oldu ve bu esnada birçok insan hayatını yitirdi. Seller köprüleri ve yolları götürdü, ağır vasıtalar ve şehirler arası işleyen otobüsler toprak kayması ve taşların çarpması sonucu deli gibi akan ırmaklara sürüklendiler. Batılı meteoroloji uzmanları El Nino ve Pasifik'teki anormal su ısınmasıyla ilgili spekülasyonlar yaparken Tibet'te olayı metafizik açıklamalarla izah ediyorlardı. Gyantse şehri yakınlarında bir yerde tüm vücudu çok güçlü bir şeytan olduğuna delalet eden küçük gözlerle kaplı bir çocuk doğmuş. Tibet Kızıl Haç Müdür Yardımcısını açıkladığına göre bu çocuk tüm afetlerin sebebiymiş ve insanlığa çok büyük bir uğursuzluk getirecekmiş. Birçok Tibetli arkadaşım ve tanışlarım bu şeytanın varlığına inandılar ve kötülükten korunmak için muskalar taktılar. Tüm Tibet'te bir yanda gayet modern bir yaşam biçimi, diğer tarafta ise geleneksel halk inancı kol kola barışçıl bir şekilde varlıklarını sürdürür. Örnek olarak modern ve gerçekçi bir insan olarak tanıdığım büyük bir firmanın başarılı yöneticisini verebilirim. Her zaman çok şık deri kıyafetler giyer, en küçük cep telefonuna sahiptir ve en pahalı ciplerle gezer. Aniden tamamen değişti. Yanında çalışanlardan biri çiple derin bir uçuruma yuvarlanıp ölmüştü. Amiri olarak bu ölümden kendini sorumlu tutuyor ve Tibet inancında yer aldığı gibi doğal yollardan ölmeyen bu kişinin önümüzdeki ay 3 kişiyi öldürmek üzere dirileceğine inanıyordu. Arkadaşlarımın anlattığına göre bu yönetici besbelli ölen kişinin ruhuyla da ilişkiye geçmiş. Sonuçta yardım kuruluşlarının birinde çalışan bir Hollandalı adamı ölenin arzusuna uyarak boğazına bir bıçak dayadığı sırada bulmuştu. Sürekli yağış neticesinde yazın ortasında hava oldukça soğuktu ve 6000 metrenin üzerindeki bölgeler pırıl pırıl bembeyaz karlarla kaplandı. Paul'un öğrendiğine göre karın yağması ve bu yazki alışılmadık soğuk içinde Shigatse'deki Tibetli bir Kızıl Haç çalışanının özel bir açıklaması vardı. Tibet'te su ısıtmak için gittikçe daha sıklıkla güneş kolektörleri, güneş ışınlarını toplayıp bir tencereye doğru yansıtmak için 2 adet alüminyum kanat kullanılıyordu. Kadının kendinden gayet emin bir şekilde açıkladığına göre bu güneş ısıtıcıları güneşin bir yıl içinde yarım metre alçalmasına neden olmuştu. Isıtıcılar güneşin enerjisini emiyorlardı. Bu yüzden de artık eskisi kadar sıcaklık yayamıyordu. Paul bunu daha sonra arkadaşım Dolma'ya anlattığında Dolma ciddi ciddi "Hayır, olamaz. Bu soğuktan sadece Tibetliler sorumlu değil. Çin'de de her yerde güneş ısıtıcıları kullanılıyor." dedi. Hayatımda çok nadir böyle kuvvetli bir yağmur görmüştüm ve içimden kışın yapımı tamamlanan ve daha hiç yağmur mevsimi görmemiş olan okulun bu yağmura dayanmasını diliyordum. Ancak büroda ve çocukların yatak odalarında ilk su birikintileri çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Lobsang damın aktarılması konusuyla hiç ilgilenmedi. Chungda ile konuştuğumdaysa ilk önce buraya yatırdıkları paranın geri ödenmesi gerektiğini belirtti. Bu çok nahoş bir durumdu. Çünkü hala taşıyıcı derneğimden bir ses çıkmamıştı. Tekrar konuyla ilgileneceğime söz verdim. Chungda da en kısa zamanda damla ilgileneceğini söyledi. Ama hiçbir gelişme olmadı. İleriki günlerde yağmur yağmaya devam etti ve üst katlardaki su birikintileri gittikçe büyüdü. Palden'le Anila tavana plastik kovalar asarak felaketi geçici olarak önlediler. Tekrar Chungda'yla konuştum ve eğer babası bu binayı önemsemiyorsa acilen damın aktarılması konusuyla ilgilenmesi gerektiğini söyledim. Ama hala hesaba para yatmadı. Sesi bana arkasına dönerken çok tiz çıkmıştı. Umarım neden bahsettiğimi anlıyorsundur. Para gelmediği sürece hiçbir şey yapamayacağız. Ama dedim çaresiz bir şekilde, çocukları su birikintilerinin içinde yatıramayız. Ancak Chungda tek kelime daha etmeden yürüyüp gitti ve beni dertlerimle baş başa bıraktı. Bir süre daha yağmurun altında dikildim ve uzun bir süre buz gibi suların sırtımdan aktığını ve hafiften titremeye başladığımı fark etmedim. Almanya'dakilerin buradaki gelişmelerle ilgilenmedikleri ortadaydı. Beni çocuklara, öğretmenlere ve ev annesine karşı taşıdığım sorumluluklarımla yalnız bırakmışlardı. Lobsang'ın duruma anlayış göstermesini yürekten arzuladım. Yağmur mevsimi başladıktan sonraki nadir güneşli günlerden birinde aramızdaki ilişkiyi çok belirgin bir şekilde soğutan bir olay oldu. Çocuklar bütün bir sabah çok yoğun bir şekilde ders yapmışlar. Öyle ki parçalamak için sürekli olarak diğerlerinin tahtasını açıran Kün Chong bile çaba göstermiş ve bunun yerine uyuklamakta olan sınıf arkadaşlarına şarkı söylemek için Taşi'nin yanına oturmuştu. Norbu, Tenzin ve Meto daha okulun 4. gününde hece alfabesinin 12 işaretini öğrenmişlerdi. Ve şimdi üçü birden tüm alfabeyi çoktan ezberlemiş olan ama bir türlü parmaklarını tahtanın üzerine dikkatli bir şekilde yerleştiremeyen Çile'ye yardım ediyorlardı. Çocukları çalışkanlıklarından dolayı ödüllendirmek için bir top oyunu oynamaya karar verdim. Palden ve Anila şaşırdılar. Körlerle top oynamak çok normal bir şey sayılmazdı tabii. Bir su topunu bir avuç pirinçle doldurdum. Pirinçler top hareket ettikçe hışırdıyorlardı. Bu sayede çocuklar topun sesini işitebilecek ve yerini tespit edebileceklerdi. Hep birlikte binanın arkasındaki dün geceki yağmurdan yumuşayıp çamurlaşmış, aslında oyun oynamak için pek uygun olmayan çayıra gittik. Ama su birikintileri ve çamurlu çukurlar çocuklar için en büyük eğlenceydi. Kısa zamanda top oyunu çamur savaşına dönüştü ve Kün Chong Tensi'nin yakasından içeri bir avuç çamur sokarken hepsi sevinçten çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Norbu en azgınları ve en beceriklileriydi. Topu alır almaz deli gibi koşuyor ve kısa bacaklarıyla toprak yığınlarının ve su dolu çukurların üstünden atlıyordu. Bazen içindeki pirinçler hışırdayıp yerini belli etmesin diye topu sakince elinde tutup çocukların tam ortasında durup sessizce bekliyordu. Şayet kendini heyecanlı kıkırdamalarıyla ele vermezse yerini bulan hep Meto oluyordu. Çünkü az da olsa görebildiği için diğer çocuklara nazaran her zaman büyük bir avantajı vardı. Çamur savaşının ardından çocukları yıkayıp yeni giysiler giydirmek istediğimizden güneş bir yağmur bulutu tarafından örtülüp ıslak elbiselerle soğuğu birden hissedene kadar deliler gibi oynadık. Palden çocukları çığlıklar ve kahkahalar arasında yıkarken ben de Anila'ya temiz giysiler hazırlamasını rica ettim. Anila garip bir şekilde hiçbir tepki vermedi. Kendimi doğru bir şekilde ifade edemediğimi düşündüm, isteğimi tekrarladım. O zaman tereddüt ederek başka giysi yok dedi. Bir yanlış anlaşma olduğunu zannettiğimden Palden'i yardıma çağırdım. Ancak o da çocukların hala köylerinden gelirken üstlerinde olan paçavralarla dolaştıklarını onayladı. Kafamdan aşağı kaynar sular boşaldı. Chungda defalarca çocuklara yeni giysiler almak üzere şehre gittiğini söylememiş miydi? Hatta bana giysilerin ne kadar güzel olduklarını ve çocuklara ne kadar yakıştıklarını bile tarif etmişti. Ancak böyle bir şey olmamış. Çocuklar sabah akşam üzerlerindeki yırtık pırtık paçavralarla dolaşıyorlarmış. Ve benim bundan haberim yokmuş. Anila ve Palden bana bundan niye bahsetmediler? İlk önce çocukları yataklarına postalayıp sonra da büyük bir çamaşır yıkama operasyonuna girişmeye karar verdik. Daha sonra Anila şehre inip benim acil durumlar için sakladığım kendi paramdan çocuklara yeni elbiseler alacaktı. O gün büyük bir hata yaptım. Chung dayı açık açık konuşmaya davet ettim. Bana gerçeği söylemediğini itiraf etti. Bu yüzleşmenin sonuçlarını pek kısa zaman sonra hissetmeye başladım. Chung da artık her fırsatta yoluma taş koymaya ve küçük zorluklar çıkararak işi sabote etmeye çalışıyordu. Örneğin Palden sürekli olarak ders sırasında çağrılıp gereksiz bir takım şeyler satın alması için pazara yollanıyordu. Chung daya Palden'e ihtiyacım olduğunu anlattım. Bunun üzerine Palden'in görevlerini üstlenmeyi teklif etti. Kabul ettim çünkü onunla ve Lobsang'la sürtüşmesiz bir ilişki sürdürmek benim için çok önemliydi. Ne yazık ki Chung da çok nadir olarak bana ders sırasında asistanlık etti. Bazen burada yaşadığım problemler ve hala taşıyıcı derneğimden herhangi bir haber yoktu, yüzünden kendime okulun sorumluluğunu daha fazla taşıyıp taşıyamayacağımı soruyordum. Günün birinde Paul Chika geldi. Shigatse'deki ilk görevini tamamlamış ve Lhasa'ya geri dönmüştü. Tam bu sırada Norbu ve Tensin yatakhanelerdeki su birikintilerini temizlemekle meşguldüler. Paul, "Burada neler oluyor?" diye endişeyle bağırdı. Ona olanı biteni anlattım ve hemen işe koyuldu. Atölyeden bir merdiven ve bir takım malzemeler getirdi ve okul binasının yepyeni damındaki delikleri tamir etti. Lobsang sevinçten uçuyordu. Çünkü eğer Paul'ün beklenmedik yardımı olmasaydı, o çok gururlandığı binası yağmur mevsimini çıkaramazdı. Teşekkür etmek için beni ve Paul'u yemeğe davet etti. Dam problemi çözüldüğü için hepimiz çok mutluyduk ve bu yüzden de gerçekten çok hoş vakit geçirdik. Paul diplomatik bir yol denedi. Binalar gerçekten güzel, ancak birkaç eksik var ki yapının dayanıklılığına oldukça zarar verebilir. Ohlah diye iç geçirdi Lobsang. Chung da bize babasının müteahhitin işinden memnun olmadığını açıkladı. Ancak ne yapabilirdi ki? Bu işten hiç anlamıyordu. Paul bu fırsatı değerlendirip Lobsang'a yardım etmeyi teklif etti. Paraya gereksinimi yoktu. Sadece yatacak bir yer ve biraz yiyecek yeterliydi. Lobsang ve kızı etkilenmişlerdi. Şayet misafirhanede kalırsan çok memnun oluruz. Hem bu sayede Kelsang Meto'ya da biraz destek olursun. Paul'un böyle canı gönülden kabul görmesine çok sevinmiştim. Kendisini kısa zamanda tüm yurt binasında kabul ettirmeyi ve işe yaramayı bildi. Gerek Lobsang'ın çalışanları, gerekse köyler okulunun çocukları ve özellikle de Chung da tarafından çok seviliyordu. Chung da kendine bir bilgisayar almıştı ve bu makineyle neler yapılabileceğinden pek haberi yoktu. İşte tam bu arada Paul uzman olarak imdada yetişti. Kızın da arzusuyla projenin muhasebe işlerinde de ona yardımcı oluyordu. Ben de finansal karmaşaya nihayet biraz düzen geldiği için seviniyordum. İnşallah çok yakın zamanda Chung da ile aramızdaki bitmez tükenmez çekişmeye neden olan para problemi de çözümlenirdi. Annem ve babam çok yakında Lhasa'ya geleceklerdi. Dernek paraları havale edene kadar buradaki hayatımı idame ettirebilmek için onlardan banka hesabımdaki paradan bir kısmını çekmelerini istemiştim. 19. Batılılar Lhasa'da ilginç bir fenomendir. Özellikle Tibet'e turist olarak gelen, sonra takılıp kalan ve iyilik yapmak için fırsat kollayan insanlardan bahsediyorum. Örneğin Dora bunlardan biriydi. Paul bize taşındıktan birkaç gün sonra Dora hizmetlerini sunmak için kapıya dayandı. Çok uygunsuz bir günde gelmişti. Tam Chung Da'ya eğitim sistemim hakkında bilgi veriyordum. Çünkü kız projeyle daha fazla ilgilenmeye karar vermişti. Çocuklar o sabah kudurmuş gibi davranıyorlardı. Chila bağırarak ağlıyor, Norbu sınıfta araba gibi sesler çıkararak koşuşturuyor, Tensin ve Meto ise tahtaları birbirlerinin kulak tozlarına patlatmaktan başka hiçbir şey düşünmüyorlardı. Bu kaosa büyük bir olasılıkla aşırı yaramaz oğlanı tekrar eve götürmek isteyen Kün Chong'un babasının gelişi yol açmıştı. Oğlanı belki bir iki yıl sonra tekrar okula yollayabilirdi. Sınıfın sevgili palyaçosunun kaybıyla hayal kırıklığına uğrayan Norbu, Chila, Tensin ve Meto şimdi onun rolünü aralarında paylaşmışlardı ki artık tutabilene aşk olsun. Dora bir süre kapıda dikilmiş ve tüm bu aksilikleri tasvip etmeyen hafif öksürüklerle izlemişti. Sonra karşıma geçip kendini tanıttı. Almanya'dan geliyordu. Sozialar biter. Sanat terapisti ve Sonderpedagogin idi ve bu niteliklere rağmen ona göre bir işim yoksa adama gülerlerdi. Kibarca başka bir sefer tekrar gelmesini rica ettim. Gördüğü gibi şu anda onunla sohbet etmeye pek vaktim yoktu. Ama Dora'yı iyi kestirememiştim. Onu öyle başınızdan savamazsınız. Tecrübeli bir uzman olarak bu kaosa neyin sebep olduğunu bilir. Burada gözleri gören kimse yok mu? Diye müstehsi bir ifadeyle sordu. Köyler okulundayız. Bu yüzden gören insana pek rastlanmaz. Burayı düzene sokacak gözleri gören bir elemana gereksinimim o var. Çunda'yı göstererek, gördüğün gibi gözleri gören düzen getirici bir elemanı yetiştirmekle meşgulüm. Dora tek kelime daha etmeden Çila'nın yanındaki boş yere oturdu. Oğlan ağlayarak hemen masanın altına kaçtı. Bu sefer bir köşede sessizce oturup bir kağıt mendili parçalara ayıran taş ile ilgilenmeye başladı. Bütün bir sabah yanında çömelip Sonderpedagogi rolüne bürünerek yüksek bir ses tonuyla ve anlayış dolu bir şekilde taşıyı ikna etmeye çalıştı. Beni de yok sayarak cezalandırdı. Sabah dersi nihayet sona erdiği için seviniyordum. Eve gittim, tam kendime bir fincan çay yapıp dinlenmeye hazırlanıyordum ki Dora kapıyı çaldı. Bak seni rahatsız etmek istemem ama acilen seninle birlikte çalışacak bir pedagoga gereksinimin var. Palden var, deneyimli bir öğretmen ve işini çok iyi yapıyor. Ben bu işin eğitimini almış bir Sonderpedagog'dan söz ediyorum. Sabırla ona klasik metotlar kullanmak istemediğimi, kendi tecrübelerimden yola çıkmak istediğimi anlattım. Dora beni dinlemiyordu. Sabırsızca masada eliyle trompet çalıp sonunda dedi ki, ''Ama burada her şeyi organize edecek birisine gereksinimin var. Bu da ancak bunun eğitimini almış birisiyle olabilir.'' ''Başka ne yapmam gerektiği konusunda bir fikrin var mı?'' ''Gördüğüm kadarıyla dersleri tek başına götürmeyi başaramıyorsun.'' ''İstemiyorum da. Buradaki koşullara uygun olarak projenin içeriğini birlikte geliştirebileceğim Tibetli yardımcılar bulacağım.'' Tibetliler pedagojiden anlamaz. Buradaki insanlar da birkaç çocuk büyütmüşler ve batı kaynaklı hazır reçeteleri insanlara empoze etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunu uzun bir tartışma takip etti ve zavallı Dora o ana kadar içimde birikmiş olan tüm kızgınlıktan nasibini aldı. Öfkem bana mesleki üstünlüklerinin verdiği duyguyla ya da zavallı kör bir kızcağızın elinden tutup yol göstermek isteğiyle talimatlar veren herkeseydi. Okulda bir öğretmen, Tibetoloji okumak istediğimi söylediğimde bunu yapamazsın demişti. Tibet'te 2 ay tek başıma seyahat etmek istediğimi anlattığım bir profesörün yorumu, bunu en iyisi aklınızdan çıkarın olmuştu. Önemli bir yardım kuruluşunun temsilcisi, köyler okulu açma projemi anlattığımda bunu asla başaramazsınız demişti. Hayır. Hazır düşünme kalıplarını bırakıp geleneksel olmayan bir tasarının gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini beklemeyi bile bilemeyen insanlara gereksinimim yoktu ve bu yüzden de ne yazık ki Dora'ya verebileceğim bir iş de yoktu. Dora'nın cömert teklifini geri çevirdikten birkaç hafta sonra Kurt Brom'a geldi. Yazı masalarından birinin üstüne oturup dikkatimi çekmek için parmaklarıyla sabırsızca masaya vuruyordu. Kurt'u 1 sene önce tanımıştım. Ah, sen Sabriye'sin, senin hakkında bir sürü şey duydum deyip bebeklerle konuşulan dille, baksana yaptıklarını çok takdir ediyorum diye ekledi. Psikoterapist olduğunu ve bilinçaltı üzerine bir kitap yazdığını ve bu yüzden araştırma amacıyla 1 yıl boyunca ruhani bir ortama girmek, belki de bir mağaraya çekilmek istediğini anlattı. Baksana, yaptığın şeyi çok takdir ediyorum diye aynı bebek tonlamasıyla karşılık verdim. O andan itibaren Kurt normal bir tonlamayla konuşmaya başladı ve kısa bir zaman sonra biraz tuhaf olsa da iyi bir insan olduğunu ortaya çıkarttı. emniyet müdürlüğünden bir mağarada yaşamak için gerekli izni alamadığından şimdilik Banakşol'de bir otel odasıyla yetinmeye çalışıyordu. Ben bir teşvik başvurusu kalemi almaya çalışırken Klaus büroda oturuyordu. Paul kahvaltı için meyve ve taze pide almaya bisikletle çarşıya gitmişti. Klaus'un ziyaretinden çok hoşlanmadığımdan onu bir süre beklettim. Sonunda omzuma vurarak, "Bana birkaç dakika ayırabilir misin? Projen için çok önemli de," dedi. "Bir şeyler yapmak mı istiyorsun? Bir sürü iş var. Anila'ya sor. Kendisi şu anda çocuklarla birlikte bahçede sebze tarlaları düzenlemek için çamurları eşeliyor." "Tam da bundan bahsediyordum. Biliyor musun, bir yıldan beri bir kitap yazıyorum. Sonuçlar öyle sansasyonel ki bu kitap liste başı olacak." "Çok ilginç. Ama bunun okulla ilgisi ne?" "Bu kitaptan kesinlikle çok para kazanacağım. Sana da %25'ini vermek istiyorum. Temelli olarak Tibet'e yerleşmeye karar verdim ve Dışişleri Bakanlığı'na bağlı daire bana bir iş anlaşması imzalamamı öğütledi. Beni işe alamaz mısın? Bu durumda tabii okulda yaşamak zorunda kalacağım." Şaşırmıştım. "Bir dakika. Seni öyle pat diye işe alamam. Maaşını kim ödeyecek?" "Ha, bir yıl boyunca maaş istemiyorum. Bunun dışında bana ait olmayan odaları da 40 göbek yabancı insanlara öylece veremem." Klaus omzuma vurdu ve güldü. "Hadi ama birbirimizi bir yıldır tanıyoruz." Canım Klaus'un samimiyeti ilerletme çabasına karşılık vermek istemiyordu. "Bu arada Batılıların buraya ilelebet yerleşmelerini de onayladığımı söyleyemem. Tibet'te sadece birkaç yıl kalmak istememe rağmen benim bile buradaki fonksiyonumla ilgili şüphelerim var." Kurt tam terapistçe, "Aa, bize bu kadar sert davranmamalısın. Biz sadece yardım etmek istiyoruz. Özellikle bende büyük bir yardım etme dürtüsü var." "Bu yardım etme sendromunu Allah kahretsin," dedim. "Bu sendromla öyle çok deneyimim vardı ki." Birdenbire bir el peydahlanır ve bana karşıya geçmek isteyip istemediğimi bile sormadan yolun öbür tarafına geçiriverir. Biz Batılılar Tibet'te de bazen aynı şeyi yapmıyor muyuz? Bambaşka bir dünyadan buraya gelip insanlara neyi nasıl yapmaları gerektiğini söylüyoruz. O anda Paul kahvaltılıklarla çıka geldi. Hep birlikte çayıra bir toprak parçasını kısa sürede çöplerden ve çalılardan ayıklamış bulunan Anila ile çocukların yanına gittik. Kurt çamurlu arazide nasıl işe yaradığını ispatlamaya uğraşırken biz tereyağı çayı içip içine muz koyduğumuz pidelerimizi yedik. Ama çeyrek saat sonra Kurt küreyi bir kenara koyup ceketindeki çamurları silkeledi ve bir psikoterapist olduğunu, bu yüzden de kol gücüyle çalışmaya alışık olmadığını söyleyerek uzaklaştı. Belli bir uzaklıktan bana seslenerek teklifini bir kez daha tartışmak istediğini belirtti. Birkaç gün sonra Kurt'e Barkor'da rastladım. Beni öğleden sonra Banakşol'a davet etti. Eski otelimi bir kez daha ziyaret etmek hoşuma gitti. Odasının önündeki bir tahta banka oturduk. Kurt aşırı heyecanlıydı ve benim teklifi hakkında ne karara vardığımı bilmek istiyordu. Belli ki sabrımın taştığının farkında değildi. Ben de suratına vurmaya çekindim. Ne de olsa tatlı bir herifti. Biraz muz lassi, bir cins Hint muzlu yoğurdu ısmarladık ve Kurt anlatmaya başladı. "İnanılmaz büyük bir keşif yaptım. Çok zengin olacağım. Para göz olmadığım için de bu paranın bir kısmını iyi bir projeye bağışlamak istiyorum. Örneğin seninkine. Bunun için beni işe al."